Ayrım 34, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 473. 3. Korunaklı Ülke, Weyorn Krallığı, 6234. Güneş Döngüsü, Kış. Yolcular ilk fırsatta eşyalar için ufak bir araba ve iki de at satın aldılar. Atlardan bir tanesini Narmora ve Furgas paylaşmak zorunda kaldı. Ardından da oldukça hızlı ve düzenli bir şekilde batıya doğru yol almaya başladılar. Özellikle Rodario hızlı bir şekilde ilerlemeleri için baskı yapmaktaydı. Zira hala boynuzlanmış eşlerin intikamından korkuyordu. Fakat yine de bu, onun dayanılmaz cazibesi ve kıvrak konuşmaları sayesinde yolda yeni zaferler kazanmasına mani olamadı. Kuzey rüzgarları ilk kar yağışını getirdi. Kar taneleri donmuş toprağın üzerinde kalarak beyaz bir örtü oluşturuyordu. Bu kış her zamankinden daha hızlı ve daha sert bir şekilde doğa ile insanların üzerine çökmek niyetindeymiş gibiydi. Grup kamp yeri olarak sadece korunaklı noktaları tercih etmeye başlamıştı. Bu yüzden ağaçların altında, kaya oyuklarının içinde ya da terk edilmiş ev ve kale kalıntılarında mola verdiler. Wyrun topraklarının dörtte üçünü kaplayan dev göller buzlanarak parıldıyordu. Bulutlar göllerin yüzeylerinde ikizlerin irkilerek izlediği ilginç ışık gölge oyunları oynuyordu. Islak derinliklere düşüp dalma düşüncesi onlara fazla geliyordu ve hatta Furgas ile Rodario'nun buzda balık avlamalarına bile katılmak istemediler. Buz ve su aynı derecede sinsidir diye ders verdi hiddetle ilerlerken denk geldikleri eski bir tapınağın kalıntılar arasında ateş yakarken. Seni çağırır ve sen daha fark etmeden içinde sonsuza dek kaybolur gidersin. Tıpkı evliliğe benziyor. Kadınlar seni önce çağırır fakat kollarında öyle terbiyeli şekilde yatarsan yaşam senin için yavaş yavaş sona erer diye örnek verdi Rodario. Benim gibi bir erkek. Başka erkeklerin boynuzlarını çıkarmak, dayak yemek ve günün birinde acı veren bir cinsel hastalık yüzünden ölmek üzere yaratılmıştır diye tamamladı cümlesini Narmora gülümseyerek. Senin kıskançlığın benim sevincimdir dedi Rodario. Dişlerini gösterdi ve Furgas'ı takip ederek yakınlarındaki akarsuyun kıyısına indi. Bir zamanlar beslediğimiz bir tekeyi anımsatıyor bana dedi Boindil. Üçe kadar sayana kadar yoldan çekilmeyen her şeyin üzerine binerdi. Sonu ne oldu? Uçurumun kenarında duran bir keçinin sırtına çıktı. Debelenme sırasında ikisi birlikte aşağı yuvarlandılar. Siyah saç örgüsü daha bir açığa çıksın diye kafasını kazımaya hazırlanıyordu. Bu maceralarından birinde yataktan düşüp boynunu kıracağı anlamına mı geliyor diye sordu Tungdil gülümseyerek. Ya da pencereden diye ekledi Boindel kahkahalarla. Adamın sonunun bu şekilde olacağını hayal etmek ona komik gelmişti. Düşünün, bir, çıplak olarak kaldırım taşları üzerine düşecek, erkeklik organı üzerine sadece bir kumaş parçası olacak ve tüm şehir çevresine toplanacak dedi. Boindel gülmekten nefes nefese ve etrafı kolaçan etmek üzere çevredeki kalıntılardan birinin üzerine tırmandı. Oraya oturup piposunu yaktı. Kardeş ona yiyecek bir şeyler attı. Böylesine bir son o gevezeye yakışır gibi dedi son olarak peynire yumulmadan önce. Goimgar sohbete katılmadı, uyuyor görünüyordu. Üzerine iki battaniye örtmüş, kalkanı da yine bir battaniye gibi en üste yerleştirmiş, gözlerini kapatmıştı. Yosunlarla kaplı duvarlarda gölgeler oynaşıyordu. Fresklerin renkleri zamanla solmuş ve sıvalardaki yumruk büyüklüğündeki döküntüler, cücelere tamamen yabancı olan bir takım insan tanrılarının görüntülerinde boşluklar meydana getirmişti. Onlar için sadece Vrakkas vardı, gerisi olmasa da olurdu. Büyük ateş odayı çabucak ısıtmış, yumuşak ışık çatlaklarla kaplı heykelleri canlandırmıştı. Tungdil kurusumdaki gösteriyi hatırladı. Çok şey görmüştü ancak bunlar gerçekten sergilenmiş miydi yoksa hayal dünyası kendisine oyun mu oynamıştı hala bilemiyordu. Öylesine gerçek görünmüştü ki. Baragor yıkılmış odaları turladıktan sonra geri döndü. Taş işçiliğini inceledi. Ustalıktan ları fena değilmiş ancak cücelerle kıyaslanmazlar diye fikrini belirtti. Tungdil ona pastırma ve ekmek uzattı. Sana bir soru sorabilir miyim? Barogor yiyecekleri aldı. Ciddi bir konuya benziyor. Aklımı sürekli meşgul ediyor. Şu kız kardeşinle ilgili konu. Smeralda. Barogor basit öğünü ısınsın ve etin tadı daha da açığa çıksın diye yemeği ateşin yanına koydu. İşlediği suçu asla affetmeyeceğim dedi acı bir ifadeyle içki dolu tulumundan bir yudum aldıktan sonra. Tungdil onu zorlamadı. Hikayeyi bu akşam dinleyeceğini tahmin ediyordu ve bunda da haklı çıktı. Smeralda o O, ona göz koyup da elde etmeye karar verdi, ancak 40 güneş döngüsü yaşamış genç bir hatundu. En az onun kadar savaşçıydı. Baltayla savaşmayı öğrenip onunla birlikte savaşlara gireceği hayalini kuruyordu diye söze başladı Bavrogor ve anıları tazelendikçe yumruklarını sıkmaya başladı. Onunla görüşmesini yasakladım çünkü çıldırdığı zamanlarda ona zarar vermesinden korkuyorduk. Ancak Smeralda babama karşı çıkarak onunla görüşmeye devam etti. Bir gün onunla birlikte yüksek kapılarda savaşmak istedi. Bavrogor sol eliyle kalan gözünü kapattı. Diğer eliyle de tulumu ağzına götürdü. Onu öldürdü. Savaş çılgınlığına kapılmışken onu canavarlardan biri zannedip öldürdü. Tunkil boğazındaki düğümden kurtulmak için yutkundu. Smeralda ve bir canavar. Herkes bunun bir trajedi olduğundan, korkunç bir talihsizlik olduğundan bahsetti. Oysa hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Fakat benim için fark etmiyor Tunkdil. O kız kardeşimi öldürdü. Sen bunu yapan birini affeder misin? Ben affetmeyeceğim. Taş ustasına ne söyleyeceğini bilemedi. Hikaye onu derinden etkilemişti. Onu anladığını belli etmek için elini Barrogor'un omzuna koydu. Seni üzdüysem kusuruma bakma dedi ve konuyu kapattı. Lot Ianon'u ve kardeşi kadar sevdiği Fralay'ı kaybetmiş olmanın acısı kapladı içini. Onu kısmen anlayabiliyorum. Öyle işte, Barrogor derin bir nefes aldı ve hatıraların içkisiyle boğdu. O akşam yemeğine bir daha dokunmadı. Tunkdil nöbet yerinde oturup piposunu tüttüren ve dikkatlice güvenliklerini koruyan Boendil'e baktı. Mavi duman halkaları gökyüzüne çıkıyordu ve Tunkdil sıcak tütünün üzerine düşen kar tanelerini tıslayarak erimelerini duyduğuna emindi. O kadar ateşli olması onun laneti dedi Boyundan üzgün bir şekilde. Bugüne kadar o köprüde neler olduğunu hala bilmiyor. Tek hatırlayabildiği şey Smeralda'nın ölü orada öylece yatıyor oluşu. Onu orkların öldürdüğünü düşünmüştü, ancak Barrogor ve diğerleri bunu yapanın kendisi olduğunu söylediklerinde. Peki sen neredeydin? Ben yaralanmıştım ve bunun için ne kadar pişman olduğuma Vrakkas şahidimdir. Yanlarında olsaydım bugün hala yaşıyor olabilirdi. Zincir gömleğinin paslı bir noktasını kazıyıp yağla bakımını yaptı. Bazen rüyalarında adını sayıklar, en az Bavro kadar acı çekiyor. Buna yemin ederim, ancak bunu asla itiraf edemez. Pipolarını bir kez daha doldurup sırayla içtiler ve kendi düşüncelerine daldılar. Tunkdil kırık pencerelerden kar yağışının arttığını gördü. Furgas ve Rodorio döndüklerini yürüyen kardan adamlara benzetmişlerdi. Teknisyen iki tane sazan yakalamayı başarmıştı. Oyuncu ise ufak bir kadife balığıyla geri dönmüştü sadece. Tanrıların karşısında bir çiftçi ama balık tutmaktan bir haber diye dalgasını geçti Bavrogor, sıkıcı düşüncelerinden uzaklaşmak için. Evet, tanrılar dedi Rodorio ve duvarlardaki soluk, nemden yıpranmış freskleri incelemeye başladı. Bakın ve görün. Onlarla ilgilenilmediğinde neler oluyor? Ölümlüler olmazsa var olmalarının bir nedeni kalmıyor ve solup yitiyorlar. Vrakkas'ın nedene ihtiyacı yok dedi Boyundal gayet emin bir tavırla. Kendini de sırf canı istediği için yarattı. Başka biri yaratmadı onu. Yaratılış efsanelerini bekliyorum. Biliyorum, teşekkür ederim. Senin hatırlatmana ihtiyacım yok şekerim diye karşılık verdi oyuncu ve balıkla ilgilenmeye devam etti. Geçmişte bunları sahneye koyduk ve çok başarılar elde ettik. Her zaman söylerim. Eski hikayeler genelde en iyileridir ve Nodon'un gösterimiz her ne kadar güncel sebepler yüzünden tutulmuşsa da durumu böyledir. Bu konuşma Tunkdil'e oyuncuya Kroysum'da kullandıkları hile ve inandırıcı göz yanılmaları nasıl gerçekleştiğini sormayı hatırlattı. Nasıl mı? Rodorio kirli bıçağıyla Furgas'ı işaret etti. Magister Teknikusumuz orada oturuyor. Oyuncu ufak balığının pullarını temizlemekten çok onu parçalarken Furgas ikinci balığa geçmişte bile simya ile çok uğraştım. İhtiyacımız olan sisi o şekilde elde ediyoruz diye açıkladı. Sisi ağır ya da hafif, bazen kırmızı bazen de siyah yapabilirim. Elementler bilimi çok hayranlık vericidir. Tunkdil Lot Ianon'un simya dersleri verdiğini biliyordu ve eşyaları taşıdığından malzemeleri de tanıyordu. Peki tüm mumların bir anda sönmesi nasıl başarıyorsunuz? Sihir diye fısıldadı Rodorio, yüzünü garip bir ifade verdi. Ben korunaklı ülkenin hayatta kalan son magusuyum. Cüceye yaklaştı, kulağına dokundu ve bir altın para çıkardı. Buna ne dersin? O bana ait diye cevap verdi Tunkdil ve parayı kaptı. Ancak sikkeyi ısırınca oyun ortaya çıktı. Düşük değerli altın kaplama kurşun diye tahminde bulundu ve sikkeyi geri attı. Sihrin işe yaramıyor. Cepçi magus fazlası değil diyerek güldü. Boyunda ve piposuyla Rodorio'yu işaret etti. Rodario işaret parmağını havaya kaldırdı. Önemli olan seyircilerin bu numaraya kanmalarıdır. Ve o ufak çirkin Boeing'ler bile bunu yuttu. Ben buna başarı derim. Demek numaralarınızın sırrı el çabukluğu, hız ve simya, öyle mi diye özetledi Tungdil. Furgas başıyla onayladı ve uzun boylu kadına bir bakış attı ve makyaj diye ekledi. Birçok hayali görüntüyü gerçek hale getiriyor. Narmora, makyaj sayesinde genç izleyicileri korkudan ailelerin yanına kaçırtacak denli kara elflere benziyor. Güldü ve bizler de bunun olmasına hoşlanıyoruz elbette. Çılgının tiyatroda olmadığına şükredin dedi Barrogor alayla. Yoksa sahneye fırlayıp saldırırdı. Gerçekten sivri kulaklara benziyor dedi Boyundal dalgın bir şekilde. Doğa ona pek de iyi davranmamış. Bu yorumun üzerine Narmora ona kızgınlıkla baktı. Erkekler ise sırıttı. Tungdil ve Bavragar o kadar yüksek sesle gülmüşlerdi ki Goimgar ürkerek fırlamış kalkanın arkasına neler olduğuna bakmıştı. Oh kusuruma bakma öyle demek istememiştim diyerek çabucak özür dedi Boyundal. Utandı yüzünden anlaşılıyordu. Belki de gerçekten bir kara elfim ve gece sizlere kabuslar gördüreceğim dedi Narmora siyah gözlerini karanlık bir parıltıyla. Bağırarak uyanırsanız şaşırmayın. Ayağa kalktı, başörtüsünü düzeltti ve kalıntılardan uzaklaştı. O anda karanlığın içinde gözden kayboldu. Ey tanrılar rolünü çok iyi yapıyor dedi Rodario hayranlıkla. Ona çok yakışıyor siz ne dersiniz? Ama ben bunu ona asla söylemem yoksa benden daha fazla maaş ister. Heyecanlı bir halde söylediklerini sessizce katılan cücelere döndü. Boyundal uykusunda yaşayacaklarına gerçekten korkmaya başlamıştı. Adamlar yakaladıkları balıklarla ilgilenmeye devam ettiler ve sonunda ortalık kızarmış balık kokmaya başladı. Yolcular aç bir şekilde yemeğe uzandılar. Bir konuyu daha merak ediyorum. Tüm olayları sahnede nasıl hayata geçirebildiniz diye sordu Tungdil Furgas'a. Orman, saray, her şey o kadar gerçek görünüyordu ki. Sır olarak saklayacak mısın? Evet. Gerçekten mi? Elbette. Baltanın üzerine yemin eder misin? Tungdil yemin etti. Evet. Sihir dedi Furgas. Ona göz kırptı ve bıyıklarını temizledi. Ah dedi cüce hayal kırıklığına uğrayarak ve tüm o gizliliğe kandığından dolayı kendine kızarak. Boyundan uykusundan uyanırken bağırmamak için kendini zor tuttu. Aynı zamanda da karmaşık gecelik fantaziyalarından kurtulduğuna da seviniyordu. Yine de bir sonraki şokun gelmesini pek uzun sürmedi. Güvenliği için karga burnuna uzandığında silahın yerde olmadığını fark etti. Narin yapılı bir el kendisinkine sarıldı. Cüce dönerek doğruca tepeden tırnağa zırhları içindeki zayıf, korkunç yüzü, bir dişi kara elfle yüz yüze geldi ve soğuk siyah gözlerin içine baktı. Buna imkan yok, hala rüya görüyorum. Bu sana ders olsun dedi kara elf tehditkar bir ses tonuyla ve boyundan daha herhangi bir şey yapamadan gözleri kapandı. Bir süre sonra tekrar uyandığında nefes nefese ayağa fırladı ve çevresine bakındı. Karga burnu bu sefer bıraktığı yerdeydi ve onu hemen eline aldı. Narmora Furgas'ın kollarında yatıyordu. Rodario zayıf yanan ateşin başında yüzü gözü yediği balığın pullarıyla kaplı halde kıvrılmıştı. Boyundan üçünü iyice gözleyip kendisine şaka yaptıklarına dair bir emare göremedi. Deli gibi atan kalbi yavaş yavaş normale dönerken bir daha bir kadına asla dalga geçmeyeceğine dair kendine yemin etti. Kalıntıların tepesinde oturup nöbet tutması gereken Goimgar'a baktı. Yüksekteki yerde kimse yoktu. Ayak izleri dışarı doğru devam ediyordu ancak midili ve atlar hala yerlerindeydi. Kar fırtınası sırasında kaçmayı düşünecek kadar çıldırmış olamaz. Cüce dışarı doğru birkaç adım attı. Aynı anda üzerine kar yağmaya başladı. Kar taneleri onu yere indirmeye çalıştılar. Karla kaplı zeminde birini fark etti. Goimgar diye seslendi ve oraya doğru koşmaya başladı. Ancak yerde yatan zayıf cüce kıpırdamadı. Andaki bir yaradan ince ince kan sızıyordu. Boyundan onu içeri taşıyıp ateşin yanına yatırdı ve ateşi iki oduna besledi. Ben dedi dişleri takırdayarak düştüm. Savaşçı üzerine iki battaniye örttü. Çişini yaparken neredeyse donmuş herhalde diye düşündü. Ancak onu daha fazla utandırmamak için bunu kendine sakladı. Tungdil'in o kadar seçeneğin arasında mücevher ustası olarak neden onu seçtiğini merak ediyordu. Bırakkas'ın bir bildiği vardır dedi sessizce yavaş yavaş donu çözülen zavallıya bakarken. Sakal, saç ve kaşlarındaki buzlar çözülüyordu. Öne doğru eğildi. Goimgar dışarıda ölmek mi istedin? Hayır dedi cüce yavaşça. Kendine daha dikkat etmelisin. Misyonumuz için çok önemlisin. hak etmediği halde tahta çıkmak isteyen üç kağıtçı için önemliyim diye düşmanca karşılık verdi titreyen cüce. Bu oyunda boşuna nefes tüketmemeye karar verdi. Goimgar meselenin tahta çıkmaktan daha önemli olduğunu Tungdil'in tüm iyi niyetli açıklamana rağmen kavrayamamıştı. Ne kıt zekalılık ama anlayışsızlığı yüzünden üzerimize binmiş olan sorumluluğun farkında değil. Goimgar'ın titremesi geçmişti ve odanın arka bölümünde heykellerin bulunduğu yöne bakıyordu, yutkundu. Kaç tane diyebildi. Ne? Buraya geldiğimizde burada kaç heykel vardı? Savaşçı düşündü. 7. 3 ufak ve 4 büyük. Goimgar gözlerini kapattı. Şimdi 8 oldular diye fısıldadı. 5'i büyük. Şimdi ne yapacağız? Hangisi yeni? Boyundal karga burnun sapına uzandı. Bedeni gerildi. Sağdan üçüncüsü olmalı. Ben saldırıp diğerleri uyansın diye bağıracağım. Sen de kalkanını alıp Boyundil bana destek olana kadar yanında bana yardım edeceksin. Ben mi? Ya kim? Kollarıyla ağır silahı aniden havaya kaldırdı. Havada bir yarım daire çizdi. Silahın uzun sivri ucu tam bel hizasında durdu. Bu bölgede karga burnunu durdurabilecek kemik yoktu. Hamle derin ve öldürücü olurdu. Saç örgüsü hareketini ince bir bayrak gibi takip etti. Bırak kas diye savaş narası attı. Heykel şiddetli darbenin etkisiyle paramparça oldu. Karga burnu sivri uçlu bir kazma gibi taşı delip duman etti. Bir zamanlar insan tanrıları onurlandırmak amacıyla heykeltıraşlar tarafından yapılan heykel birçok parçaya ayrıldı. Hayır, bana göre sağ taraftaydı diye düzeltti Goimbar, ancak geç kalmıştı. O ana kadar cansız duran şekil harekete geçti. Miğfer kurmasının ardından mor parlayan gözler göründü. Seni salak diye kızdı Boyundal yeni bir hamleye girişmeden evvel. Ancak karşısındaki dev yapılı rakibi buna izin vermedi. Cüssesinden ummadığı bir çabuklukla cücenin yanında bitti. Dev eliyle cüceyi kolundan yakalayıp yerden en az 2 adım havaya kaldırdı. Karga burnu şangırdayarak çatlak zemine düştü. Kardeşi yatağından kalkmış olanları bir bakışta kavramıştı. Onu bırak. Baltalarını kaldırıp dev cüsseli rakibin üzerine atılacakken yakıcı bir ışık gözlerini aldı ve cüce arkasına dönmek zorunda kaldı. Geri çekil Boyundil diye emretti bir kadın sesi. Parlak ışık azalarak odanın içini aydınlatacak seviyeye düştü. Kalan son kar tanelerin üzerinde eridiği kan kırmızı bir pelerin giymiş bir kadın heykellerin gölgeleri arasından çıkarak devin yanına geldi. Elinde bir ışık topu tutuyordu. Onu bırakabilirsin Dijerun. Sanırım kim olduğumuzu anlamışlardır. Andokai diye bağırdı Tungdil şaşkınlıkla ve baltasını indirdi. Demek ki haklıydım. Kadın yüzünü göstermek için kapüşonunu geriye itti. Atılgan mı diye sordu o sırada yanağından balık pullarıyla pek de şık görünmediğinin farkında olmayan Roda Rio. Atılgan Andokai mı? Maga, onun öldüğünü sanıyordum. Çekinmeden onu baştan aşağı süzdü. Hayır, yaşıyor yaşıyor, lanet olsun. Furgasıyla Narmora'ya döndü. Oyunu değiştirmeliyiz. Oyun mu? Andokai ateşin başına geçti ve ışık küresini yok edip ellerini ateşe uzattı. Eşlikçisi ise cüceyi yere bıraktı. Neden bahsediyor? Hem kim ki bu adam? Oyuncu diye cevap verdi Tungdil özür dilercesine. Onu soru yağmına tutmamak için kendine zor engel oluyordu. Ah, bir oyuna konu mu oldum yani? Umarım bu olumlu bir şeydir. Rodario gönül okşayıcı bir cevap vermeye hazırlanırken sözü kesildi. Şu canavar da neyin nesi diye öğrenmek istedi Boyundal kızgın bir tavırla. Bizi neden gözetliyordu? Onu neredeyse öldürecektim. Gözetlemiyor, pusuda bekliyordu ve emin ol onu istesen de öldüremezsin dedi. Küçümseyerek ve ateş onu daha fazla ısısın diye pelerini çıkarttı. Pelerinin altında zırhı, kalın kışlık kıyafetleri ve kılıcı vardı. Çok sayıdaki eşya onu olduğundan daha kalın gösteriyordu. Sizleri Mifurdania'dan beri takip eden kara elfleri yakalamak üzere emir aldı benden. Biliyordum dedi Goimgar mutsuz bir şekilde. Hiddetli güldü. Bir canavarın bizi başka canavarlara karşı koruması eksik kalmıştı zaten. Parmaklarıyla baltaların kısa saplarını okşuyordu. Biz işlerini bitiririz. Onları şimdiye kadar fark edemediyseniz kampınıza geldiklerini de fark edemezdiniz dedi Maga ciddi bir ifadeyle. Dijerun 3 mil ötede 2 tanesini öldürdü, ikisi kaçtı. Sizleri takip etmekten fazlasını yapacaklarını tahmin ettiğimden onu önden gönderdim. Biliyordum, kral kayasında beni oktan kurtaran ne olduğunu biliyordum dedi Tungdil. Andokai başını evet anlamında salladı fakat kara elf kaçtı ne yazık ki. Ben olsaydım sivri kulak kaçamazdı dedi Boyundil homurtuyla. Hiçbir düşman benden kaçamaz. Peşinden koşmam gerekse bile. Tungdil'e ok attılar. Ona acıyarak baktı. Herkesin arkasından koşarsan kolayca tuzağa düşebilirsin. Ben tuzağa düşmem diye karşı çıktı cüce inatla ve eski nöbet yerine geçmek üzere yıkık duvara tırmandı. Yukarı çıktığında başı devle aynı hizaya geldi. Meraklı bir şekilde Miğfer'in içini görmeye çalıştı. Ancak karanlığa alışık gözleriyle dahi içinde bir şey göremedi. Sanki metalin altında dipsiz bir kuyu varmış gibiydi. Diğerleri ateşin etrafında yerlerini aldılar. İnsanlar tamamen uyanıktı. Rodario kağıtları elinde hazırda bekliyordu ancak mürekkebinin donmuş olduğunu fark etti. Narmora garip silahlarını tekrar yerine yerleştirmiş, Dejerun ise kalıntıların karanlık arka tarafına geçerek yeniden heykel halini aldı. Fikrinizi değiştiren ne oldu Maga diye sordu sonunda Tungdil tüm heyecan yatışınca. Ve bizi nasıl buldunuz? Yeni yoldaşlarınız önünde açık şekilde konuşabilir miyim? Bize yardım ettiler, onlara güvenebilirsiniz. Bak bak bak bak diye homurdandı hiddetli yukarıdan. Hem de nasıl güvenebilirsiniz diye seslendi Rodero yüksek sesle yukarı doğru ve kendi has tarzıyla oyuncu topluluğunu tanıtma işini eline aldı. Keskin ateşi biliyoruz ve kendimizi ileride tarihte adı geçecek zatların önüne atarak onları Boglinlerin pençe ve kılıçlarına karşı koruduk. Saygıdeğer Maga diye gösterişli bir şekilde tamamladı sözünü. Bizler sadık arkadaşlarız. Gülümsemesi genellikle en kalın buzları eritir, kayaları parçalardı ancak Andakaya tüm bunlar hiç etki etmedi. Suçlu sensin, Maga mavi gözlerini Tungdil'e sabitledi. Konuşman aklımdan çıkmadı. Ülkeme karşı sorumluluğundan bahsettiğini duydum sürekli. Vicdanımı susturamadım. Hem zaten Nodo'nun ölümü 100 kez hak etti. Alevlerin oynaşan ışığı yüzündeki sert ifadeyi biraz olsun yumuşattı, kadınsı hale getirdi. Rodo Iro onu durmaksızın seyrediyor, ağzından ne çıkacak diye bekliyordu. Andokai'nin keskin çekiciliği ve kırılganlığı Rodo Rio'nun ayarçı tarafını kışkırtıyordu anlaşılan. Bu yüzden ikincilere geri dönüp onu daha önce çeviremediğim ikinci bölümü ele aldım. Planımızdaki sıkıntılı ve o son kısmı hatırlarsın dedi ve ateşe baktı. Bir el hareketiyle uçuşan kıvılcımlar gizli dildeki harflere dönüştüler. Kelimeler meydana geldi ve hemen ardından kayboldular. Yer altındakiler tarafından dövülen keskin ateş ancak yer altındakilerin düşmanı tarafından kullanılırsa kötülüğe karşı etkili olabilir diye yüksek sesle okudu Rodario. Ateşin yanında kömürleşmiş bir odun parçasını alarak anahtar kelimeleri çiziktirdi. Not almalıyım. Bunları unutursam kendimi tokatlarım. Tokatlamak mı? Ben bunu sana seve seve yaparım diye teklifte bulundu Bavrago. Tanrılar beni o pençelerden korusun diye teklifi reddetti Rodairo. Bu bugüne kadar korunaklı ülkede sergilenmiş en iyi eser olacak dedi keyifle ve kömür parçası da kağıda bir şeyler çiziktirdi. Oyun kapalı gişe oynayacak. Furgas susması için dirseğiyle ona vurdu. Yer altındakilerin düşmanı dedi Tungdil sessizce kendi kendine. Sesindeki hayal kırıklığı fark ediliyordu. Bunda ne denmek istenmişti? Çok sayıda düşmanımız var dedi boyunda şaşkın bir halde. Ork, ogre. Bu sırada Dijerun'a bir göz attı. Boglinler ve Tion bizler, insanlar ve elflere karşı yarattığı tüm o yaratıklar. Aklına bir şey gelmiyor mu eğitimli? Bilgin şimdi gerçekten işimize yarardı dedi hafiften takılarak. Barogor içkisinin olduğu deri tulumu aldı. Bu eğlenceli olacak. Bir ork yakalayıp Magus'un üzerine saldırmasını mı sağlayacağız? Yoksa ogrelerden birinden Nodon'un üzerine saldırmasını mı rica edeceğiz? Keşif gezimizin sonuna geldik sanırım diye en karamsar şekilde yorumladı Goimgar Andokai'nin çevirdiği bölümü. Bir anda yüzü kireç gibi soldu. Kralım, onun haberi yok. Tungdil derin bir nefes aldı. Çevirinin doğru olduğundan emin misiniz diye sordu çekinerek. Andokai evet anlamında başını salladı. Ne yazık ki evet. Hata yapmayacak kadar uzun süre uğraştım. Ne gibi bir öneriniz olur? Dijerun'a baktı. Andokai gülümsedi. Dijerun canavar değil. Bundan emin olabilirsiniz. O söz konusu olamaz. Tungdil uzamış sakalını kaşıdı. O zaman büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Arkadaşlarının ve insanların yüzüne baktı. Aklıma bir şey gelmiyor. Yatıp battaniyesini üzerine çekti. Frakkas belki de uykumda bana bir çözüm yolu gösterir. Dinlenin, güce ihtiyacımız olacak. Ateşin etrafına yattılar. Dijerun nöbette durdu. Bir çözüm yolu bulmalıyım. Ben liderleriyim. Huzursuz bir şekilde sağa sola döndü. Aklına bir şey gelmediği takdirde korunaklı ülkenin hali hiç de iyi olmayacaktı. Bunu bilmek uykuya dalmasına hiç yardımcı olmadı. Sabah Tungdil, Frakkas'tan işe yarar bir ilham alamadan erkenden kalkıp yola koyuldular. Yine de Kızıl Dağlara doğru at sürmeye karar verdiler. Belki yoldayken ya da ilklerin yanlarına vardıklarında bir fikir bulurlardı. 34. ayrımın sonu sayfa 486.